Ayrım 11. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 89. Küçük Ziya'yı kulak kepçesiz bıraktıktan sonra gene bunalıma girmiş, gene asabiyecinin kapısına dayanmıştı. Hastanedekilerin Çolakoğlu dediği asabiyeci doktor Adnan Bey de kötümserlik konusunda Hilmi Ziya Bey'den aşağı kalan biri değildi. Bas imzaya gitsin diyenlerdendi, böyle gelmiş, böyle giderciydi. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir düzelme olabileceği ihtimaline inanmıyor, rapor isteyen arkadaşlarına hiç zorluk çıkarmıyordu. Yılda birkaç organ kesip atan Hilmi Ziya Bey hakkında olumlu ya da olumsuz bir fikri de yoktu. Talihine küseli uzun yıllar olan operatör kapısına her dayandığında, cerrahpaşa tıbbı birincilikle bitiren, büyük ümitlerle hayata başlayan ama giderek yükseleceğine küçük bir şehrin devlet hastanesine düşen, orta yaşın sonuna dayanmış bu kederli doktorun sızlanmalarını dinlemek yerine bir an önce başından gitsin diye 10 günlük rapora imzayı çaktığı gibi adamı evine göndermişti. Ömrü boyunca ailesinin üstündeki lanetin kendisine de sirayet etmesinden ve kötü kaderin yakasını bırakmamasından yakınan Hilmi Ziya Ütügen'in anne tarafından büyük büyük dedesi, Padişah Abdülaziz'in kıymetli paşalarından kalemkari Köse Kasım Paşa'ydı. Sakalsız, seyrek bıyıklı, ayna gibi parlak yüzündeki yumuşaklığı ateş saçan bakışları, geniş güçlü omuzları ve gür sesiyle kat be kat örten, çevresinde korkutucu bir saygı uyandıran paşanın en önemli kişilik özelliği sarsılmaz sadakatiydi. Öyle ki ölümüne bağlı olduğu sevgili padişahı Abdülaziz'in bilekleri kesilmek suretiyle ölü bulunması üzerine, sarayda yaşadığı bir hafta boyunca ağzına lokma koymamış, beş okka zayıflamış, sarayda bir odaya kapanmış, kendi başına hatim indirip padişahının yedisini okuduktan sonra kendi konağına döndüğünde ev halkı tarafından güçlükle tanınabilmişti. O sıralarda kalem işi sanatına henüz gönül vermiş olmadığı için sadece Köse Kasım diye anılan paşa, hekimlerin intihar etti dediği sevgili padişahının taht kavgası nedeniyle güreşçiler tarafından öldürüldüğünü düşünenlerin başında geliyordu. Ama düşündüğünü söylemenin hele bu coğrafyada hiç de akıllıca bir şey olmadığını hızla görüp öğrenecek kadar zeki bir adamdı. Kısa sürede acısını kalbine gömdü, içindeki sarsılmaz sadakat duygusunu yeni padişahına yöneltti ve İkbal merdivenlerindeki tırmanışını sürdürdü. Çengelköy'de 1894 depremi olduğu sırada yanmakta olan hamam külhanının yıkılması nedeniyle çıkan yangında kül olan, dillere destan ahşap konağının selamlık duvarlarını kendi elleriyle yaptığı kalem işleriyle süsleyen, böylece adının başına kalemkari lakabı eklenen paşa, mahareti dikkat çekince devlet adamı olduğunu kısa süreler için seve seve unutarak eşinin dostunun konaklarında da muhteşem kalem işi eserler bırakmış, hatta sefir olarak görev yaptığı Budapeşte de mahiyetiyle oturduğu konağın tonoz ve tavanlarını da ihmal etmemişti. Tuna Nehri'nin böldüğü iki yakalı bu şehrin bilhassa Peşte bölümünde yoksullara dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeden tamamen kendi kesesinden yaptığı yardımlar nedeniyle büyük bir ün bırakan, ölümünden uzun yıllar sonra bile hayırla anılan adam sefirlik görevinin sona ermesine bir hafta kala, tarihi 14. yüzyıla kadar uzanan ünlü bir kaplıcanın otelinde kendini beylik tabancasıyla kalbinden vurarak intihar edince, gerek ailesi gerek hariciye vekaleti derinden sarsıldı. İntihar sebebi resmen açıklanmadıysa da, kocasına kapris yapmak isteyerek Budapeşte'ye gitmeyi kabul etmeyen ve kalem işleriyle süslü konaklarında kendisinden hiç haz etmeyen emektarlarla yaşamaya devam eden üçüncü karısı Muhteris Hürmüz Hanım'ın ve önceki karılarından olan beş kızıyla damatlarının kulağına resmi kanallardan ulaşan asıllı asılsız haberlerde Paşanın Budapeşte'nin ileri gelen zenginlerinden biriyle evli bir Macar kadınına duyduğu imkansız aşk yüzünden kendini öldürdüğü söyleniyordu. Bu söylentide doğruluk payı vardı. Paşa gerçekten de imkansız bir aşk nedeniyle kendini vurmuştu. Ama bir Macar kadınına değil, mermer gibi beyaz ve pürüzsüz bacaklarıyla maruf, 17 yaşındaki altın saçlı Zoltan'a duyduğu büyük aşk paşayı ölüme götürdü. Çocukluğundan beri, biri mutlaka cuma olmak üzere haftanın 3 günü hamama giden Titiz Paşa, Budapeşte'ye gelmeden önce bu şehirde bu kadar çok kaplıca olduğunu bilmiyor, İstanbul'da en sevdiği yer olan Çinili hamamı çok özleyeceğini sanıyordu. Ama bu Orta Avrupa şehrinde hamamın feriştahını bulmakla kalmadı, bir de altın saçlı diye tanınan Zoltan'a vuruldu. Büyük bir aşk yaşadılar, daha doğrusu paşa yaşadı. En güzel kızdan daha güzel olan Zoltan ise paşanın dudak uçuklatan cömertliğini, adamdan titizlikle gizlediği sevgilisi demirci Sandor'la paylaştı. Paşa göreve başladıktan sonra şehrin ünlü kaplıcalarını gezmiş, her birinde biraz vakit geçirmiş. Zoltan'ı gördüğü an bu tarihi kaplıcada karar kılmıştı. Cömertti, nazikti ve Osmanlıydı. Kısa sürede bu seçkin mekanın müdavimleri arasında girdi. Altın saçlarının gölgesi, bulut mavisi gözlerine düşen delikanlıydı, bu vesileyle yakından tanıdı. Kaplıca müdürü tarafından derhal paşanın hizmetine verilen Zoltan, her hamam sefasından sonra adamı havlulara sarar, odasına çıkarıp yayla gibi kuş tüyü yatağa uzanmasına yardım eder. Ardından köse olmasına rağmen çevresine buram buram erkeklik yayan bu adamın güçlü vücudunu kokulu yağlarla ovar ve onunla uykusuz bir gece geçirdikten sonra kızıl bıyıklarına bayıldığı sevgilisi Sandor'un koynuna dönerdi. Zoltan 7 yaşından beri çevresinden cinsel ilgi görmeye alışıktı. Ama her gün yepyeni aşk vaatleriyle karşılaşsa da bir kölenin efendisine koşulsuz bağlılığını andıran tutkulu ve marazi bir aşkla Sandor'a bağlıydı. 3 yıldır bu kaba saba demircinin ayağının türabı, kapısının köpeği olmuştu. Oysa Sandor'un hayırsız bir kocadan farkı yoktu. Gerçi demir dövmekten demire dönmüş pazuları, gömleğinin altında bile ben buradayım diyen, kızıl bıyıklarında güneş ışıklarının oynaştığı yakışıklı adam, Zoltan'ı deli gibi sevip kıskanıyordu. Ama her fırsatta ağlatıp incitmekten de geri kalmıyordu. Hiç kolay bir aşk değildi. Sandor bazen Zoltan üzerindeki etkisinin azalıp azalmadığını kontrol etmek için, bazen de düpedüz kıskançlıktan olay çıkarır, sevgilisini hırpalamaya, kırıcı sözler edip ağlatmaya, hatta hızını alamayıp kemerle dövmeye bayılırdı. Zoltan da bundan hoşlanmıyor değildi. Hoşlanmasa, yüksek mevkilerde oturan sayısız hayranlarından birine evet der, dediği anda da Sandor doğduğuna pişman olurdu. İşin doğrusu Sandor'un Zoltan'ı hırpalamaktan zevk alması kadar, Zoltan'ın da bu kriz anlarından sonra Sandor'un pişmanlıktan kahrolmasına, kendisini ihtirasla kucaklamasına, ıslak gözlerini öpücüklere boğmasına, ardından gelen sert ve şehvetli sevişmeye, kısacası bu yoğun aşkın her anına bayılmasıydı. Sandor'u paşayla yaşadığı ilişkinin işinin bir gereği olduğuna ikna etmesi çok zor olmuştu. Annesi Avusturya asıllı olan ve kuşaktan kuşağa aktarılan korkutucu Osmanlı hikayeleri nedeniyle paşanın adını duymaya bile tahammül edemeyen Sandor'la en büyük kavgalarını bu yüzden ettiler. Zoltan bu kez aşk cilvesi olmayan, gerçek gözyaşları içinde bir Osmanlı paşasına kimin hayır diyebilecek gücü olduğunu sormuş. Sandor cevap vermek yerine Zoltan'ın da paşanın da 7 sülalesine sövmüştü. Ama Zoltan'ın Kaplıca Oteli'nden her dönüşünde yanında getirdiği ve Bohemya'da çiftlik alıp at yetiştirme konulu büyük hayallerine giden yolu süratle kısaltan kese kese altınlar aralarındaki gerilimi yumuşattı. Sandor da zamanla sevgilisinin paşayla yaşadığı ilişkiye aldırmaz oldu. Zoltan sevgisinde olduğu kadar sevişmesinde de şefkatli olan paşayı hoş bulduğunu, çok güzel kokmasından, çat pat Macarca konuşmasından zevk aldığını sık sık hissettirse de adama aşık değildi. Ama paşa hiç de öyle düşünmüyor, zarif parmaklarını çocuğun kürek kemiklerinde gezdirdikçe teninin ürpermesinin aşktan kaynaklandığını sanıyordu. Kıyamet paşanın İstanbul'a dönme zamanı gelince koptu. Paşa her hamam sefasından sonra odaya çekildiklerinde entarisinden pabucuna, çorabından iç eteğine kadar Macar kadınları gibi giyinmesini, sonra da soyunmasını istediği Zoltan'ı İstanbul'a gelmesi için zorluyordu. Ancak adamın tüllü kadifeli fantezilerinden de, şefkatten çıkıp yapışkanlığa varan sevgisinden de ikrah etmeye başlayan Zoltan'ın Sandor'u terk edip İstanbul'da bir konağa kapanmaya hiç niyeti yoktu. Kapkaranlık fırtınalı bir geceydi. Dolunay kalın bulutların arasında kaybolmuştu. Yağmur tüm şiddetiyle Budapeşte'nin bomboş sokaklarını dövüyor, rüzgar açık kalmış kepenkleri birbirine çarpıp duruyordu. Kaplıca Oteli'nin en şık ve en geniş odasındaydılar. Zoltan bu ilişkinin çığırından çıktığının farkındaydı. Bordo rengi, altın işlemeli, ağır kadife bir elbise giymiş, tüllü geniş bir şapka takmıştı. Niyeti paşayı bu gecede memnun edip altın kesesini cebine indirdikten sonra doğru Sandor'a koşmak, bir daha da adamın semtine bile uğramamaktı. Oysa paşa yarım Macarcası ve gür sesiyle Zoltan'a İstanbul'da emrine bir konak, bir kayık, 4 atlı bir araba ve sayısız hizmetkar vereceğini, bir eli yağda bir eli balda müthiş bir hayat yaşatacağını anlatıyordu. Fırtınanın uğultusu paşanın gür sesini bastırmıştı. Bütün gün kaplıcanın sıcak ve şifalı suyuyla yumuşamış otel sakinleri derin uykudaydılar. Zoltan İstanbul'a gitmeyi reddetti, böylece felaket yaklaşmaya başladı. Neredeyse sabah oluyordu. Paşa hala Macarca yalvarıyor, Osmanlıca aşk beyitleri okuyor, akıcı Fransızcasıyla gökyüzünü yere indirmekten, dünyanın bütün mücevherlerini Zoltan'ın ayaklarına sermekten söz ediyor, İstanbul'da ona yaşatacağı hayata dair Türkçe vaatlerin sonu gelmek bilmiyor, altın saçlı, bulut gözlü çocuk, bütün bu sözcük sahnanın içinden sadece Macarca yalvarışları anlıyordu. Odadan çıkıp gitmek istediğinde, paşa görkemli vücudunu kapıya siper etti, ardından Zoltan'ın pahalı kadın ayakkabıları giydirdiği ayaklarına kapandı. Zoltan tepiniyor, ayaklarını ellerinden kurtarmaya çalışıyor, paşayı bu aşkın bittiğine inandırmak için kıvranıyordu. Nihayet bir sevgilisi olduğunu söyledi. Paşa kısa bir an duraksadı, sonra birden silahına davrandı. Zoltan çok korkmuştu. Yarım Macarcasından ve akıcı Fransızcasından ümidi kesen paşa, çocuğun gözlerinin ta dibine bakarak "Gidersen kendimi öldürürüm," dedi Türkçe. Paşa ile 2 uzun yıl geçirmiş olan Zoltan, adama biraz Macarca öğretmiş ama tek kelime Türkçe öğrenmemişti. Tabancayı görünce paşa tarafından öldürüleceğini sandı, kapıyı açıp dışarı fırlamasıyla silahın patlaması bir oldu. Can korkusuyla soluğu sokakta aldığında, üstünde bordo kadife elbise ve başında 2 kat tülü yüzünü örten gül kurusu şapka vardı. Yağmur daha da şiddetlenmiş, ıslanan tül yüzüne yapışmış, zaten ağır olan kadife elbisesi iyice ağırlaşmıştı. Ayakkabısının teki olmadığı için sekiyor, koşmakta zorlanıyordu. Karanlık pis bir sokakta ayağındaki teki de fırlatıp attı, yalın ayak koşmaya devam etti. Ödü kopmuştu. Paşayı onun vurduğunu sanmalarından korkuyor, Budapeşte'nin hiç görmediği kötü ünlü zindanlarını aklından geçiriyor, narin bedeninin küflü mahzenlere bir hafta bile dayanamayacağını düşünüyordu. Bir an önce Sandor'un kızıl tüylü sıcak göğsüne kavuşmak, yaşadığı bu korkunç geceyi kollarında ağlayarak unutmak isteyen Zoltan, karanlık sokaklara dalıp kayboldu. Bu kadar korkmasına ve telaşlanmasına hiç gerek yoktu aslında. Kimse ondan kuşkulanmamıştı. Fırtınaya rağmen silah sesini duyan bazı müşteriler, bordo elbiseli şık bir kadının koridorda sekerek uzaklaştığını görmüşler ama ne olduğunu anlamadıkları için peşinden gitmemişlerdi. Odaya giren otel görevlileri yerde kanlar içinde yatan paşanın tabancasını elinde buldular. İşaret parmağı tetiği hala sıkı sıkı tutuyordu. Başucunda da bir kadın ayakkabısı teki vardı. Ayakkabı pahalıydı, yeniydi. Paşayı sık sık evinde misafir eden bir Macar tüccarın, bu mütehakkim ve yakışıklı adama aşık olduğu dikkatlerden kaçmayan güzel karısı Helen'in giydiklerine benziyordu. Zoltan'ın alma fırsatı bulamadığı giysilerine rağmen herkes, paşayı ölüme götüren şeyin porselen beyazlığındaki yüzünde iri dudakları taze bir meyve gibi arzu uyandıran Helen'le yaşanan tutkulu bir aşk hikayesi olduğuna hükmetti. Paşa hakkında evli bir Macar kadınına duyduğu ümitsiz aşk dedikodusu böyle çıktı. Paşanın genç karısı Hürmüz ölüm haberini alınca, hamile kalamadan kocasını kaybettiği için adeta çıldırdı. El üstünde tutulmasını sağlayacak bir oğul doğuramadan dul kalmak, ihtiraslı kadının bütün gelecek hayallerini yıkmıştı. Kıldan tüyden bahaneler uydurarak Budapeşte'ye gitmeyi kabul etmediğinde, paşanın yalvarıp yakaracağını, ikna etmek için bir yalı, bir konak, hadi bunlar olmadı en azından görkemli birkaç mücevher hediye edeceğini sanmış, ama o sırada devlet işleriyle çok meşgul olan ve değil konağa gelip karısıyla yüz yüze konuşmak, başını kaşıyacak vakti olmayan paşa, oralı olmayıp kendi bilir diye haber gönderince, sözünden geri dönemeyen kadın, paşayı parmağında oynatmasının hiç de kolay olmadığını görmüştü. Gençliğine, güzelliğine, cilvesine fazla güvenmekle yanlış yaptığını anlayan Hürmüz, hararetle kocasının dönüşünü bekliyor, bir an önce bir oğlan doğurup valide mertebesine ulaşmak ve paşanın önceki karılarından olma kendini beğenmiş kızlarına hadlerini bildirmek için sabırsızlanıyordu. Hayalleri yıkılan kadın, geleceğini garantiye almak için bütün çirkefliğini kullanmaya kararlıydı. Cenazeden sonra haremi selamlığa bağlayan odada, paşanın yaşını başına almış damatlarıyla bağıra çağıra pazarlığa tutuştu. Bağırdıkça yırtılan sesi, konağın kalem işleriyle bezenmiş tavanlarında yankılanıyor, edepsizce ettiği sözler bir koldan hareme, bir koldan selamlığa ulaşıyor, paşanın yakınları kulaklarına kadar kızarıyorlardı. Konak başsağlığına gelen misafirlerle doluydu. Acılarının tazeliği yüzlerinden okunan kızlar, damatlar, yetişkin torunlar, bu çirkef cici annenin tutumu karşısında dehşete kapıldılar. Dipsiz ihtiras kuyusu Hürmüz, yalı başta olmak üzere, yalnız kendisini değil yedi sülalesini geçindirecek kadar mal mülk istiyor, haysiyet ve mevki sahibi damatları, ele güne karşı kazayla vuruldu denilen paşa hakkındaki gerçeği dünya aleme yaymakla tehdit ediyordu. Tehdidini gerçekleştirmesine gerek kalmadı. Konakta sessizce kahvelerini içen misafirler, Hürmüz'ün bütün söylediklerini duydular, paşanın aslında intihar ettiğini ve gerçekle ilişkisi olmayan aşk hikayesini öğrendiler, akşama kalmadan da bütün payitaht öğrendi. O gün ciyak ciyak bağırarak hakkını isteyen Hürmüz'ün ağzını yırtmamak için kendilerine güç bela hakim olan ve bu konuyu sonra konuşacaklarına söz vererek haris kadını susturmakla yetinen damatlar, kayınpederlerinin yedi mevlidini Aksaray Valide Camii'nde okuttuktan misafirlere dört başı mamur bir yemek verip yatılı misafirleri memleketlerine yolcu ettikten sonra Hürmüz'ü kolundan tuttukları gibi beş parasız sokağa attılar. 11. ayrımın sonu. Sayfa 97.